Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'in haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. 16-21 Temmuz 2012 arasından değerlendirmeleri, gelişmeleri değerlendireceğiz. Ben Özkan Erden, yanımda Murat Gamsız var. Bu hafta Levent abi yanımızda yok.
Evet.
Murat, yaz ayları, işte Ramazan da geldi artık. Gündemimiz o kadar kalabalık değil. Biraz sakin, önümüzdeki geçtiğimiz haftalara göre. Yerel evet. Birkaç gelişmemiz var. İstersen doğrudan konuya girelim.
Konuya girelim.
İDO'nun bir açıklaması var.
Evet, İDO, biz biliyorsun bununla ilgili program yaptık.
Evet.
Ne kadar kötü bir sisteme geçtiklerine dair yaşanan soruları da dile getirmiştik. Medyanın bu konuya yer vermesi sayesinde geri adım atıyor ve tek fiyata geri dönüyor. Ama açıklamalar da biraz çelişkili açıklamalar da var. Mesela ortaya çıkan, yani bunu böyle olacağını söyleyen %30 ortağı olan Akfen Holding'in yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın. Diyor ki yani ben yönetim kurulunda bile değilim diyor. Sonradan basından öğrendim olayı diyor. Sonra da müdahale ettim diyor. Şimdi buradaki çelişki şu, hani müdahale şansın, hani hem önce yönetim kurulunda değildim deyip biraz hani kendisinden sorumluluk atıyor. Sonra oturduk fiyatları yeniden düzenledik diyor. Yani demek ki yönetimde değilsen bile buna bir şeyler müdahale edebilecek durumdasın. Ya o ya o, ikisi birden olmaz.
Evet.
Baştan bu işin yanlış olduğunun çok net bir kanıtı. Yani yönetim kurulunda olmasan bile buna, demek ki bu bilgiler paylaşılmıyor hakikaten, ya da umursanmıyor, ya da denendi, ya da başarısız oldu. Medya çok ses çıkarınca, insanlar da şikayetçi olunca şimdi geri dönüldü. Ama fiyatlar işin sadece bir boyutu. Bakalım tasarımda iyileştirmeler olacak mı? Çünkü saçma sapan isimlendirmeleri vardı. İngilizce terimler kullanılmıştı. Yani hatalar saymakla bitmez. Artı sistemin kendisinden bilet alman zordu. Bu fiyat ayağını iyileştiriyor. Hatta bu senenin kayıp olduğunu, zarar edeceklerini söylemişler.
Valla zarar ederler bilmiyorum ama İDO kendi sitesini yenilemeden önce, ben bu arada çok kullanıyorum İDO'yu. Özellikle İzmir'e gidip gelirken yarışlardan ötürü. Önceden şunu yapardım. Girerdim, bakardım boş yer var mı feribot. Orada kalan araç sayısı yazardı. Evet. Limitteyse, çok kritikse mesela 10-15 araç kaldıysa bileti hemen alırdım. Mesela 100 araç vardır mesela halen boş olan. Gidip kapıdan girer, içeri girerdim. Fiyatta değişiklik vesaire olmazdı. Yani bu kullanım şekli deniz otobüsünü kullanan insanların genel kullanım şekli. Yeni geçtikleri sistem o kadar saçmaydı ki uçak bileti alıyormuş gibi. Evet. Önceden al, ucuz al gibi. Olmadı. Web sitesini zaten ellerinin üzerine bulaştırmışlardı. Rezalet bir hale gelmişti. İyi ki ses çıkarmışız.
Evet, yani bu konuda kendimize de pay bulabiliriz. Biz ses çıkaran taraftayız her zaman.
Evet.
Ama şu da var, yani keşke bütün basın yine bu İDO olayında olduğu gibi ses çıkarabilse her türlü olaya. Bakıyorsun hani iş daha böyle biraz daha iyi, ne şöyle diyeyim, hani etliye sütlüye dokunmaya geldiği zaman bir anda sesler kesiliyor. Ama hedef İDO olunca, özel bir şirket olunca herkes hep birazdan sesini olması gerektiği şekilde çıkardı. Ve evet. Adı geri adım attı.
Evet. RapidShare kendisine verilen linkleri denetleyecek Murat.
Ya yazık bu adamlara. RapidShare'i herkes vuruyor. Bir darbe de Almanya'dan yine geldi. Zaten Almanya ile başı derde geliyor RapidShare'in. Şöyle ki...
Alman asıllı firma değil miydi
RapidShare? Evet, RapidShare Alman çıkışlı bir firma. Karar şu. Şimdi normalde bunlar artık yüklenen her şeyi denetlemekle yükümlülerdi zaten. Her dosyayı. Evet. Ama bu son verilen karardan sonra artık siteye verilen linkleri bile denetleyeceklermiş. Yani sen bir sitede RapidShare'e kafadan link veriyorsun. Paylaşım sitesisin. Buradan indirin, şunu bunu yapın diyorsun. RapidShare girip senin acaba bu adam neyi paylaşıyor diye o linki de denetlemek zorunda. Ve yasa dışı bir içerik olursa da kaldırmak zorunda. Yani sırf kendi sitesini değil, artık bütün internetteki siteleri de, kendisine link verme potansiyeli olan siteleri de tarayacak. Ama bu site, hani makul sayıda bir site diye bir açıklama gelmiş kararda, ama kaç site olacak, neye göre belirlenecek, nasıl yapılacak hiç belli değil. Yani artık hani RapidShare'in bu kadar da rakip Dropbox tarzı site olduktan sonra nasıl ayakta kalacağı meçhul. Bunlara yapılan yaptırımlarla ayakta kalması zor. Yani sırf şu takip için yatırım yapmaya kalksan dünyanın parası, bütün interneti kontrol edin diyor adam yani neredeyse.
Evet. Murat, minik telefonlarda kullandığımız hoparlörler var, harici ses veren. Şimdi yeni bir teknoloji, yeni bir çip geliştiriyorlar. 5 kat daha fazla ses. Bu yeni bir çiple yapılacağını iddia ediyorlar. Fakat anladığım kadarıyla hoparlörde bir değişiklik olmadan.
Yok, hoparlörde değişiklik yok. Sorun şu, hoparlörü taktın içeri. Şimdi bunun bir fiziki limiti var. Çok açarsan çok patlar ya hoparlör, öyle örnek verelim.
Evet.
Bunun sen sınırlarını şu anda bilemiyorsun mevcut teknolojide. Yani hoparlör nerede zarar görecek bunu bilmiyorsun. O yüzden böyle çok bir öyle bir sınır koyuyorsun ki hoparlöre kesinlikle zarar vermiyor. Ondan emin oluyorsun. Fakat o sınır hoparlörün kapasitesinin altında bir sınır. Dolayısıyla çıkardığı ses hoparlörün potansiyeli değil. Şimdi bu yeni donanım sayesinde, yeni yonga sayesinde hoparlöre giden, hoparlörün kendi üzerindeki yük anlık bir şekilde taranıyor. Ve olabilecek en optimum sinyal gönderiliyor. Hoparlörün, yani bundan sonra bu teknolojiyi kullanan her sistem, bu taşınabilir cihazların hepsi için geçerli. Hoparlöre ne kadar zarar vermek, ne kadar güç bindiğini, ne kadar ısındığını hepsini bilecek bu sistem ve gücünü ona göre ayarlayacak. Hoparlörde tehlike çanları çalmadığı sürece ses şiddeti yüksek olacak.
Evet. Özellikle tabletlerde bu önemli. Çünkü onların hoparlörü zaten güçlü.
Evet.
Ama biraz daha canlı ve güzel, daha yüksek ses çıktığı zaman daha mutlu olabiliriz. Ülkemize dönelim. Kota limiti 3 megabite.
Hayırlı uğurlu olsun. Evet.
Çıkartıldı.
Telekom ve BTK anlaştı. Ve hızlar, yani şu adil kullanım denen, sadece adı adil olan kullanımı açtığın zaman 1 megabite düşüyordu. Şimdi 3 megabite düşecek. Tabii bu da şey değil. Bu da yine adil bir çözüm değil. Çünkü hani 10 megabit kullanan adamın da hızı 1'e düşüyordu. Şimdi 3'e düşecek. 100 megabit kullanan da muhtemelen 3'e düşecek. Ha, burada muhtemelen diyorum çünkü işin biraz da Süper Online gibi veya fiber tarafı falan da var. Oralara belki biraz daha yavaş gelebilir bu şeyler, uygulamalar.
Şimdi anlaşma BTK ile Telekom arasında, Türk Telekom. Şimdi bu tabii kendi altyapısı olan Süper Online'ı etkilemiyor değil mi?
Şöyle, etkilemiyor da biliyorsun biz bunu araştırmıştık. Bütün kota aşım ücretleri Telekom'la aynıydı. Yani sonuçta günün sonunda sen gidip Telekom'dan internet alıyorsun. Bunlar hepsini zaman içinde etkileyecek. Yani Süper Online'da bu noktadan sonra bir noktada 3 megabite geçer. Önemli olan BTK'dan ellerine geçebilirsiniz diye yazı gitmesi, ki belki geçmişlerdir bile. Biz artık kullanmadığımız için onu takip edemiyoruz. Bu arada Süper Online demişken sürekli kazıyorlar. Bizim sokağın başına da kazıyorlar. Yeni bir kazma sistemi var. Yani eskiden ben şeyi hatırlıyorum. Kablo TV nasıl gelmişti? Gayet kazma kürek dalmışlardı sokaklara. Bu sefer artık o yok. Bir tane incecik hat açıyorlar yollara. Hemen kabloyu döşüp kapıyorlar üstünü. Çok hızlı bir şekilde kablo döşeniyor. Fiber optiği bayağı yayacaklar.
Evet, şimdi tabii megabit tarafında yani hız yükselmesi var ama işte bu hıza geçene kadar kullandığımız kota miktarında da değişiklik yapılsaydı daha da mutlu olacaktık.
Kotaları da muhtemelen düzenleyecekler ama mesela yani şey tarafında, Süper Online tarafında biz kotalardan memnunduk aslında. Güzel kotaları vardı. Şimdi daha çok bu kotalardan mağdur olanlar ADSL kullanıcıları. Bu kararda kota yazmıyor ama, kotayla ilgili bir şey yazmıyor ama onda da iyileştirme olacakmış. Esas bir de şey var, upload tarafında onu biz haber yapmıştık. Orada da iyileştirme gelecek kuvvetle muhtemel. Yani bugün TT.net kendisi attığı hizmette bile, bulut hizmetinde bile 1 megabitle kullanmak zorundasın. Olacak iş değil. Şöyle büyük dosya olayım dediğin zaman bekliyorsun bir sürü saat. Yani bir şeyler oluyor. Bu 3 megabit de bizim videoları vesaire izlemek için fazlasıyla yeterli. Artık herhalde o şikayet de azalacaktır.
Evet. Sevindiğimiz şeye bak Murat. 1 megabitten 3 megabite çıkartıldı diye seviniyoruz kullanıcılar olarak. BTK Başkanı Tayfun Ocerer'in çok enteresan bir açıklaması var. Sosyal hastaneler altyapımızı kullanıyorlar ve zerre para ödemiyorlar. Evet. Açıklama da şu. Sosyal ağların ve arama motorlarının internet altyapısını sömürdüğünü ama buna karşılık altyapı çalışmalarının en ufak katkıları olmadığını, üstüne gelir elde ettiklerini bir de vergi vermediklerini söylüyor.
Evet, hepsini söylüyor.
Şimdi gülelim mi ağlayalım mı, ben karar veremedim. Sen söyle bunu.
Yani şöyle, bunun altından ne çıkacağı önemli. Yani ne kastediyor burada? Şey ne demek mesela, altyapıya ortak olmak ne demek? Hiç açık bir, çok ucu açık ifade. Bu demek gelin beraber kablo döşeyelim, siz de masrafa ortak olun mu diyor. Yoksa artık şöyle bir şey var dünyada da tartışılan bir konu. Böyle sosyal ağlardan yani internetten çok para kazanan artı çok takipçisi olanlardan nasıl ekstra para alırız düşüncesi her yerde tartışılıyor. Sırf Türkiye'de değil. Bu onu da mı kastediyor, onu mu kastediyor bilmiyoruz. Yani diyorlar ki işte ne diyeceksin? Facebook'tan ekstradan bir para alınacak. Bu hizmeti sunmak istiyorsan kullanıcılarımıza para ver denecek. Burada kastedilen altyapımıza da ortak olsunlardan kasıt bu mu yoksa başka bir şey mi bilmiyoruz. Hani reddederlerse ne olurun da bir açıklaması yok. Ben katkı payı falan vermem diyenin de ya da işte para vermem herhangi bir şekilde diyenin ne olacağı, hizmetini mi keseceksin, ne yapacaksın onun da hiçbir şeyin açıklaması yok. Yani böyle kritik şeyleri kesinlikle altyapısız, hiç detaylandırmadan paylaştıkları zaman bir kamuoyuyla işte böyle tartışılıyorsun. Esas problem bu.
Murat sen şimdi çok iyi niyetli yaklaştın yani bu olaya. Şimdi mesela bu neye benziyor biliyor musun? YouTube engellendiğinde Türk Telekom yurt dışı çıkışlarına yatırım yapmadan uzun bir süre Türkiye'de evet. internetini idare edebildi. YouTube engeli kaldırıldığında hatırla. YouTube'da video izleyemez hale geldik. Çünkü yurt dışına inanılmaz bir yüklenme olmuştu. Altyapının yetersizliğinden. Şimdi adamların yaptığı site, kullanıcıların senin buraya giriyor. Adamların suçu ne? Popüler bir site. Yani burada kalkıp da bizim altyapımızı kullanıyor. Senin altyapını kullanmıyorlar. Senin kullanıcıların internet senin sunduğun, onlara sunman gereken altyapıyı kullanarak web sitelerine erişiyorlar.
Evet.
Yani bu erişim Facebook ya da işte Google olmasaydı X site olacaktı, Y site olacaktı. Senin altyapı yine kullanılacaktı. Hiçbir şey değişmeyecekti.
Günün sonunda o X, Y sitenin Türk sitesi olmayacağı kesin dava.
Evet. Yani esas şimdi problem bu yani. Kalkıp da burada böyle hakikaten bilişim konusunda zerre fikri olmayan bir kullanıcı açıklaması gibi geliyor bana bu.
Ya ben şeye kızıyorum. Ya internet sanki sunulan bir lütuf, hizmet değil de ya parayla falan satılmıyor. Devletimiz bize lütfediyor ve interneti veriyor. Bunu işte geliyor birileri, Facebook'lar, şunlar, bunlar kötüye kullanıyorlarmış gibi bir hava var. Hayır. Sen bunu bize parayla satıyorsun. Bunun karşılığında ben Facebook'a gireceksem girerim. Google'a gireceksem girerim. Buna sen karışamazsın. Evet. Tabii ki bu da bir trafik yaratacak. Sen benden para alıyorsun. Bununla da yap bir zahmet o gereken yatırımı.
Yani BTK Murat kalkıp bu tür açıklamalar yapıyor. Çok talihsiz bence.
Yani altını doldursalar yine ortada bir şey olacak ki böyle o ucu açık laflar ediyorlar. Ve işin komik tarafı hani nasıl Facebook'tan, Google'dan nemalansak, nasıl vergilendirsek, nasıl bunlardan para çarpsak gibi böyle bu zihniyet kötü ya. Oturup biz niye bunları geliştiremiyoruz? Biz hadi bırak bunları Facebook'u falan geliştirmeyi. Ya bugün işte görüyorsun milyon dolarlara ufacık oyunlar satılıyor. İşte Instagram satılıyor, o satılıyor. Bunlar ufak şeyler. Belki çoğu 3-4 kişiyle başlayan, birazdan bununla ilgili bir örnek de gelecek. 5-6 kişinin kurduğu, çalıştığı, ürettiği uygulama hani büyük hizmet de değil. Milyon dolarlara gidiyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bunlar niye bizden çıkmıyor? Oturup bunu düşüneceğimize yapan insanlardan nasıl nemalanırızı düşünüyoruz.
Evet. Bu tür önemli kurumların başında teknolojiden anlayan, daha en azından konusuna hakim kişileri evet. görmeyi umuyoruz. Ve bu tür açıklamaları hakikaten işin ehli olan kullanıcıların komiğine
ya da,
gidiyor.
Ya da bildiğin bir şey varsa tamamını anlat da kurtul ya da sus.
Evet.
Yani bunun arkasında bir çalışma varsa bunlardan para istemek anlat. Gerekçelendir. Tamam konuşalım. Ama böyle ortaya bir laf atıyorsun.
Şimdi bak Google'dan vergi olayıyla ilgili istedikleri para konusunda kesin haklılardı. Yani buradaki yerel işletmeler Google'a reklam veriyor. Hı hı. Bir harcama söz konusu. Ve bu reklamlar Türkiye'deki web sitelerine gösteriliyor. Türkiye'deki aramalarda. Ve Google bundan para vermiyor. Tamam. Burada bir para şeyi söz konusu. Yani burada ben internet hizmetinin parasını Telekom'a veriyorum.
Evet.
Ve ben internet erişmek istiyorum. Hangi siteye girdiğinden kime ne?
Şöyle vergi kısmı dünyada da tartışılan bir şey. Çünkü daha önce olmayan bir şey oluyor. Bu senin anlattığın model daha önceden olmayan bir modeldi. Ha, bu belki de uluslararası bir şey kurulur. Bununla ilgili bir vergilendirme sistemi kurulur.
Ama öyle bir şey yok Murat. Yani kalkıp hayır. da adamın sitesi çok erişiliyor diye sen...
Hayır işte bu olay o değil. Bu vergi olayı değil. Burada söylenen şey resmen haraç.
Evet.
Yani vergi ayrı bir şey. Oturur tartışırsın. İşte sistemler kurulur, edilir. O ayrı. Burada söylenen bu değil.
Evet. Yani burada biraz üstü kapalı tehdit var gibi. Sen çok erişiliyorsun kardeşim. Bak senin Türkiye'den kazandığın para hani var olabilir, popülersin. Ayağını kaydırmayayım senin. Ayağı kaydırmak çok kolay biliyorsun.
Evet.
Sen ekle şey yap, siteyi blokla, tamam.
Ya bir de şey kötü, yani bu işte net neutrality denen kavramdan da buradan girmek lazım. Onu ayrı bir program yaparız. Yani bu gücü elinde bulunduranların, hükümetlerin ve bizdeki gibi telekomun tekel olması gibi durumlarda sen bir hizmet açtığın zaman alternatif bir hizmeti engelleyebilirsin. Yani iş buraya kadar gidiyor. Ya işte bugün mesela TT.net tamamen ayrı bir firma gibi gözüküyor ama biliyoruz ki Türk Telekom parçası işte. Onun sunduğu hizmeti başkası da yurt dışından sunuyorsa acaba yarın öbür gün o başkası engellenecek mi?
Evet. Yani, Murat, Tayfun Hacerer bu yaptığı açıklamayla kalır ben söyleyeyim yani. Bu çünkü benim çok komime gitti.
Yani inşallah kalır. Bana yani pek yani şey gibi gelmiyor. Ciddiye almak lazım. Çünkü arka tarafta biliyorsun bir olay daha yaşandı. İnternet kullanıcıları bir girdiler ki girmek istedikleri sayfa yerine bambaşka bir siteye yönlendiriliyorlar.
Evet.
Neydi? Gezi.com muydu? Öyle acayip bir şey de var. Adı var. Gezinti miydi? Neydi? Arkasında Form denen bir şirket var. Yani bizim kullanım alışkanlıklarımızı şey yapan, saklayan, bunu bir çeşit iş modeline dönüştüren bir bilgi toplama sistemi diyelim. Bunun çalışmalarının yapıldığı söyleniyor. Yani çok böyle yine bizi böyle sıkıntılı günler bekliyor bir şekilde ama dur bakalım neler çıkacak. Yani bu bence yapılan bir işin ağızdan kaçması şeklinde yorumluyorum ben bunu. Arkasında kesin bir şeyler var, söylemiyorlar. Çıkacak zamanla.
Evet. Yeni bir virüs tehdidi Orta Doğu'da, İran ve İsrail'de evet. Falan.
Yani hiç görülmemiş bir olay yaşanmıştı bu, işte bu Flame denen virüs. İnanılmaz başarılı bir şeydi. Bu onun izlerini takip eden ama daha amatör kodlar içeren bir versiyonuymuş. Ve yine Orta Doğu'yu biraz hedefliyor. Mehdi ismi de. Şey yapabiliyor yine yani en tuhaf özelliklerinden bir tanesi, yani tuhaf demeyeyim de casus özelliklerinden bir tanesi, bir içine girdiği bilgisayarı kullanarak etrafındaki sesleri kaydedip gönderebiliyor. Yani özelliklerinden bir tanesi bu, tamamen casusluk üzerine hazırlanmış bir şey ama diğeri kadar böyle gelişkin bir şey değil, o yüzden arkasında kim olduğu da henüz belli değil.
Evet, Flame tam bir şeydi ya, yani
tam canavardı yani.
Mühendislik örneğiydi yani, evet. Kesinlikle.
Tabii yani öyle baktığın zaman gerçekten bir mühendislik harikasıymış o Flame ama yine
yani düşünsene ortaya çıkınca virüs kendini yok etti yani.
Evet, bir yandan tabii arkasında Amerika'nın ve kaynakları var ama yani onlar burada Orta Doğu'yu karıştırırken içeriden vurulacaklar. Onun da haberini biraz sonra söyleyeceğiz.
Evet. Facebook Google'un web hızlandırma teknolojisini kullanmayı kabul etti, kullanacak.
Evet. Yani ve her zaman da birbirlerine gırtlak gırtlak işte şey olmuyor. Mahkemelerde görüşmüyorlar. Bazen de anlaşma yokluyor. Google'ın teknolojisini kullanmayı kabul ediyor Facebook.
Yani tabii kendi teknolojisini geliştirici yeni var olan teknolojiyi bir evet. Ücret karşılığında kullanmak daha mantıklı olabiliyor. Yine Facebook'tan Social Cam uygulaması
Autodesk'e. Evet, 60 milyon dolar. İşte az önce söylediğim şey. Şimdi niye bunlar bizden çıkmıyor? Çıkabilirdi. Ama çıkmıyor işte. Ve bu firma yani birkaç kişinin kurduğu hatta melek yatırımcılarla geçinmeye çalışan bir firmayken küt diye 60 milyon doları götürdüler. Bakalım Autodesk ne yapacak bu? Şey ya burada yani demek duymayan vardır. Instagram'ın videolusu gibi bir şey. Video versiyonu evet. Gibi bir şey. Autodesk'in aslında ürün portföyüne çok cuk oturan bir şey değil. Hani ya iş alanı olarak demek ki onlar da buraya girmeye çalışıyorlar. Kârı görünce. Hayırlı uğurlu olsun.
Evet. Murat, 4K kameraları biliyoruz.
Evet.
Red Epic var. İşte Sony'nin yeni çıkartacağı ürünler var. FS700 4K çeken. Şimdi de 8K.
7680'e 4320 piksel.
Neredeyse fotoğraf gibi video evet. Yani büyük genişlikte.
22.2 multi kanal surround sound.
Şimdi bunu BBC Londra 2012 olimpiyatlarında deneyecek. Super High Vision diye geçiyor.
Ultra High Definition TV.
Şimdi Murat bundan bu broadcast kamera yani büyük kocaman bizim bu tür çekimlerde kullandığımız tarzda değil yani daha çok.
Tabii herhalde öyle bir şey.
İşte film sinema çekimlerinde ya da broadcast işlerinde kullanılacak bir kamera ama zaten iki tane varmış bundan değil mi?
Valla çok fazla yok, tam adedini vermeyelim ama yani bu kameralardan başka bir yerde, bunlar şimdi Londra'da çekim yapacaklar, başka bir yerde çekim yapılamayacak. Bütün kameralar orada kullanılacak, kaç tane varsa artık.
Evet. Aslında teorik olarak bakınca şimdi fotoğrafları çekiyoruz. Mesela işte 16 megapiksel, 20 megapiksel, yani. 4 megapiksel. Videoda 8K neden bu kadar bizi heyecanlandırıyor? İki şey var. Birincisi, şimdi bunu destekleyen televizyon yok aslında. İkisi birden bir arada olduğunda inanılmaz bir şey ortaya çıkacak. Sinema perdelerinde de mesela bizim ne kadar şeyimiz yükselirse, işte 4K diyoruz mesela, 8K çözünürlük yükselir. Sinema perdelerinde biz daha çılgın görüntüler göreceğiz. Tabi bu deneme, genel olarak biz bunu kendi gördüğümüz sinemada veya da başka sektörlerde nasıl, ne zaman görürüz bilmiyorum. Orada çünkü 4K'nın şu anda bir şeyi var, hakimiyeti var.
Burada yani görüntüleme ekipmanı da olmadığı için 3 tane Londra'ya gidiyorsun, 3 tane yere kurmuşlar bunu gösterebilen sistemleri. Orada izleyebiliyorsun. Yani işin görüntüleme ayarında böyle. O oralara gitmek zor, orada izleyeceksin.
Evet.
Ayarlanmış yerlere gideceksin.
Televizyonda falan.
Bunun ilk ciddi testi olacakmış.
Zaten televizyonda izlesen ne olur?
Yani.
bir sonraki bölümde geçelim Murat. Çin telekom şirketlerinin %80'ine sızabiliyor diye bir haber var.
Evet, şimdi bu biraz da hani ortada böyle çok böyle belgeli bir şey değil. Biraz teorisi de var işin içinde. Daha doğrusu teori var. Pentagon analisti yapmış bu şeyi. Raporu
hazırlamış.
Bunun
içinde şunu diyorlar, işte Çin tabanlı, Çin menşeli Huawei ve ZTE.
Evet, başta olmak üzere.
Bunlar altyapı firması, telekomünikasyon firması. Bunlarla beraber... %80'i tüm dünyadaki telekom altyapılarına erişebiliyorlar.
Şimdi işte az önce onu söylüyordum. Yani Amerika bir Orta Doğu ile uğraşıyor virüsle bilmem neyle. Çin de ama onların kuyusunu kazıyor. Hem de fena kazıyor. %80 bir hakimiyet. Hatta 20'sini de nasıl ele geçiririzin hesaplarını yapıyorlar diyorlar. Şimdi öyle bir şey ki bu. Sen evinde kullandığın, evine Huawei ve ZTE sokmasan bile senin kullandığın modemin gidip bağlandığı telekom şirketindeki cihazlar da oradan. Yine kaçamıyorsun. Ve Çin'in işte bu %80 cihazlara erişebildiğini ve bu eriştiği cihazlardaki şifreleme sistemlerinin de inanılmaz basit olduğunu, rahat rahat kırılabildiğini söylüyorlar.
Yani şöyle Murat, kolay olmasa ne olur? Yani Huawei ve ZTE ile adam sonuçta kendi firmaları. Dese ki kardeşim bunu yapacağız. Yapmazsan senin ayağını kaydırırım zaten. Çin biliyorsun bu konularda biraz gaddar. İstediği kadar zor olsun yine ele geçirebilir. Sonuçta tamamen kendi gücü.
Tabii. Dolayısıyla şimdi zaten ufak ufak hani bu firmaları nasıl telekom ihalelerinden şutlar hızın hesabını yapıyorlar ama biraz geç kaldılar tabii. Bu iki firma da çok büyük, artı telefon işine de girdikleri için sırf yani olay şeyde bitmiyor. Evine aldığın modemde bitmiyor ya da telekomünikasyon aracında bitmiyor. Her yerde bunlar var. Bakalım ne olacak. Ya biraz tabii abartı kısmı da var bu haberin ama sonuçta...
Yani spekülasyon olsun diye de...
Akla yatkın bir şey olur. Yani.
Evet. Murat, BlackBerry'ye yani RIM yaratıcısı 147 milyon dolarlık bir patent.
Yani her hafta bir tane de iyi haber verelim. Şunlarla ilgili bir iyi haber verelim. Yok. Bu sefer de ceza haberi. Patent davasından 147 milyon dolarcık ödeyeceklermiş.
Yani BlackBerry bu sene kadar batmazsa hiçbir şekilde bir daha batmaz.
Herhalde.
Bu kadar darbeye... Zarar haberine karşın. Nokia yerinde sayıyor.
Nokia, evet, onlarla da ilgili hiç iyi haberler veremiyoruz. Ama bunun sorumlusu Nokia değil, daha çok Microsoft. Yani artık hani bu tamam, Nokia Microsoft'a ait bir şey olmayabilir, şirket olmayabilir de. Davranışlara baktığın zaman Microsoft'un şirketi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Microsoft'un aldığı her karar Nokia'nın bir şekilde işini etkiliyor. Şimdi de doğal olarak Windows Phone 7'lerinde satışlar düşüyormuş.
Evet, kullanıcılar Windows... Phone 7'li telefon almayı şu anda bırakmış durumda gibi
çok gözüküyor. Çok mantıklı, çünkü 8'in desteklenmeyeceği mevcut donanımlarda açıklandıktan sonra kim alacak? Hani burada şeyin sorgusuna girmeye gerek yok. Windows 7 de herkese yeter gibi şeylere girmeye gerek yok. Böyle bir açıklama gelirse kimse Windows 7 almaz, bu kadar basit.
Evet.
Dolayısıyla da işler yavaşlıyor. Artık Microsoft'un sorumluluğundalar yani.
Ya Microsoft yani göz göre göre bu kadar tatsız bir... açıklamayla talihsiz hem Nokia'nın ayağını kaydırıyor hem kendisini hem de mantıksız bir işle yani.
Yani Microsoft'ta bir şey olmaz. Microsoft başarısızlığa alışık bir firma donanım tarafında. Ne yapıyor?
Ama öyle ama donanım haricinde Murat şu dönemde işte Windows Phone iyi bir ivme yakalamıştı.
Evet.
Yani fena da bir işletim sistemi değil.
Bütün incelemelerden olumlu not aldılar.
Evet, yani ben de kullandım. Gayet mutlu olabileceğim bir işletim sistemi. Yani böyle bir ivme yakalamışken, yani terfi edilebilir yap bunu Windows 8'e. Yani onun için uğraş. Mühendislik vallahi kaynağını buna harca.
Açıklanan sebep de donanımın yetmeyeceğiydi. Ama yani
yani yavaş çalışırsa bile...
yani evet. Olan Nokia oluyor ama Nokia'nın da kaynakları tükenmek bilmediği için bu duruma rağmen bir sıkıntı yok Nokia'da.
Evet. Bak Android tarafında ne olmuştu? Android'ler aslına bakma Android tabanlı telefonlar da fena donanım kaynağı harcamıyor. Yani evet, iyi kaynak harcıyorlar. Ben çevremdeki insanların ilk Android akıllı telefon deneyimini hatırlıyorum. Tamamen zayıf işlemcili telefonlar kullanmışlardı.
Evet.
Kullanılar yavaş ama Android yani dokunmatik. Tamam Windows 8 sen Windows Phone 7'ye yükle. Biraz yavaş çalışsın ama o deneyimi insanların elinden alma. Onlar zaten sorun olduğu zaman suçu Windows 8'e falan atmayacaklar.
Evet.
Telefona sorun açacaklar. Ama Nokia ne biçim telefon yapmış? Hadi yenisi yenileyelim. İkinci el satayım vesaire gibi. Ama bu şekilde tamamen minicik olasılıkları bile kenara itmiş oldular.
Kesinlikle.
AMD yine
evet, ufak zararda bu diyelim. Aralar, yok zararda sayılmaz ama geriye gidiş var. Şöyle ki artık firmalar çeyrek raporlarını açıklamaya başladılar. Bir tanesi AMD. Onlar zaten söylemişlerdi hani gelecek rakamlar iyi olmayacak diye. %11'lik bir kayıpla bu çeyreği kapatıyorlar. Ve üçüncü çeyrekte de umutları yok. Global ekonomik kriz gösterilmiş sebep olarak. Satışlar düşüyor. PC satışlarında düşüş var. Çok da düzelmesini beklemiyoruz. Üçüncü çeyrekte de diyorlar.
Evet. Buna paralel bir Radeon 79-70-78-70'lerin fiyatları ile ilgili bir haber var.
Evet. O da orada da yani iyi sağlam indirimler geldi 7800 ve 900 serisinde.
Hı hı.
Yani bazı modellerde 100 dolar hatta daha fazlası indirim var. Tabii ülkeye bizim ülkemize ne zaman yansır bilinmez.
7970GE diye bir model adı geçiyor Murat. Önümüzdeki evet, günlerde piyasaya çıkması ile ilgili.
Çıksın görürüz. Ama bizi ilgilendiren hani 250 dolarlık segmentte şu an bakıyorum fiyat değişimlerine. En az değişim orada yapılmış.
GE olan da bir 7970'in bir üst modeli diyebiliriz. Daha hızlı versiyon. Sağ
evet,
hızlı
bakalım artırmış. Yani daha çıkmayan ürün için bir şey demeyelim. O evet, da ama
kağıt üzerinde öyle gözüküyor.
Evet, üst seviyede bakıyorum 550 dolarlık kart 429'a düşmüş.
Evet.
Yani en model arttıkça fiyatlar daha düşüyor. Model azaldıkça fiyat artışları biraz daha azalıyor. Mesela 7770'te 159 dolardan 119 dolara kadar gerilemiş.
Evet. Murat, web sitelerinin kullandığı jQuery diye bir tane JavaScript kütüphanesi var.
Hmm.
Bu kütüphaneyi kullanarak bir yazılımcının işte sayfalarca kod yazarak yapacağı işte efektleri ya da özellikleri tek satırla yapabiliyorsun. Bu hemen hemen web sitesinde kullanılır. Bizde de kullanılıyor. TeknoSeyir'de de PCLaz, Blazcheck hepsinde kullanılıyor. Şimdi şu anda bir küsür sürümlü var halen. Şimdi seneye 2.0'a terfi edecek. 2013 yılında.
Hı.
Bu terfi olduktan sonra Internet Explorer 6, 7 ve 8 desteğini tamamen çekiyorlar. Şimdi 6 ve 7'yi anlıyoruz ama 8'de de tabii 8'in çekilmesi de enteresan olmuş.
Evet.
Ya Internet Explorer uyumluluğu konusunda hakikaten geliştiricilere kan ağlatan bir platform. Özellikle 6 mesela tam bir baş ağrısıydı. Bugüne kadar 6 desteğini vermeleri zaten bir mucize. Seneye Internet Explorer tarafında 8'e kadar bir destek olmayacak çıkan yeni sürümde.
Güzel.
Geliştiricilerin dikkatine. Sonraki haberimize geçelim. Apple yeşil ürün listesine geri dönüyor.
Evet, geçen hafta çıktıklarını söylemiştik. Şimdi hata oldu, geri geliyoruz dediler ve geri geldiler. Haber bu aslında.
Evet.
Nasıl böyle bir hata yapılıyor, o da ayrı konu. Yani bayılıyorum bu yanlışlık yaptık açıklamalarına.
Yahoo, Google'un eski elemanlarına gözükmüş durumda.
Marissa Mayer.
Marissa Mayer.
Evet, yeni CEO'su olacak Yahoo'nun, Google'dan transfer.
Saldan itibaren.
İlginç.
Vallahi Yahoo'yu kurtarabilir mi bilmiyorum.
Ya Yahoo'yu kimse kurtaramaz bence.
Evet, şimdi Windows 8'in çıkış tarihleriyle ilgili artık daha net bilgiler var. Windows 8 26 Ekim.
Evet.
Windows Phone 8 belki Kasım'da. Yani, şimdi evet, belki olması işin ertelenebileceği anlamına geliyor.
Evet, ona kesin konuşamıyoruz. Yani söylenen Kasım'ı bulur diyorlar. Ama Windows 8 26 Ekim'de geliyor.
Evet. Ve Microsoft bugüne kadarki ilk zararını açıklıyor.
Ya onu da çok başkanmış. Abartmaya gerek yok. Onlar bir
ufak bir zarar aslında.
Aquantif, evet ufak bir zarar. 492 milyon dolar yani onlar için ufak. Aquantif denen bir firma almışlardı bu dijital pazarlamayla ilgili.
6.2 milyar dolara.
Evet, onu ekleyince, böyle bir hesaba ekleyince böyle bir zarara sebebiyet vermiş. Yani aslında olay hani Microsoft zarar ediyordan ziyade bu satın alımın etkisi. Böyle evet. Bir şey yapmış yani Microsoft'un bir yere gittiği yok.
Office 2013 duyuruldu.
Hı-hı. Artık bunu deneyip göreceğiz ama ben hani deneyenlerin yorumlarına baktım, herkes bayılmış.
Evet.
Bize de gelirse inceleriz. Zaten evet. Yani şey var, sürüm var. Artık deneme sürümünden bakarız.
Evet. Üzerine program yapacağız. Windows 7'deki, servis paket 1'deki bir teknik hata.
Evet bu da.
Yüzünden yine Avrupa hata, Birliği ile başarı belaya girebilir.
Avrupa Birliği demiştik ki Microsoft'ta yani tekercilik yapma, herkesin tarayıcısına yer ver. O Microsoft'ta bununla ilgili bir seçim ekranı koymuştu. Fakat nasıl bir hataysa Service Pack 1'de o ekran gelmiyor artık. Tabii bu hemen şikayet edilmiş. Kulağa çekilmiş Microsoft'un, o da onlar da hemen bir güncelleme hazırlayarak bunu geri koymuşlar. Kuvvetle muhtemel ceza almayacaklar ama yani böyle hatalar nasıl oluyor bilmiyorum.
Murat, Japonya enteresan bir şey yapıyor.
Kendini yedekliyor.
Evet, hükümet ofislerinin birebir yedeğini alıyor. Yani birebir derken...
Hard diskinin değil.
Evet, işleyişi işte koltuğundan, teknolojik altyapısından her şeyine kadar farklı daha güvenli şehirlerde olası felaketlere karşı birer kopyalar yani oluşturuyor.
Tokyo'ya bir şey olduğu zaman oradaki önemli binalar başka bir yerde aynen işlemeye devam edecek.
Evet.
Sorun şu ki öngörülen yedekleme merkezleri de bir deprem, olası bir felakette zarar görebilecek.
Görebilecek ama en azından dağıtıyorlar.
Evet.
Enteresan. Bak Japonya nelerle uğraşıyor? Biz 3 megabit uğraşıyoruz. Altyapımızı kullanıyorlar diye şikayet ediyoruz.
Evet.
Raspberry Pi üretimi.
Ha, bu Levent abi. Levent evet. Abi için güzel bir haber. O hala alamadı bildiğim kadarıyla. İlk İsmailiyan'dan olmasına kadar rağmen. Çünkü talebe yetişemediler. Üretim talebine. Şimdi anlaşma yapmışlar. Her gün 4000 adet üretim yapılabiliyor artık.
Hı hı.
Bundan sonra her isteyen muhtemelen kavuşacak.
Evet. 35 dolarlık minik canavar. Evet, YouTube'da yüz sansürleme desteği başlıyor.
Evet, bu çekilen videolarda sakat bir durum olacağını düşünüyorsak, işte veya izin almıyorsak videoya giren herkesten, onlar kendilerini fark ederlerse sana dava açabilirler normalde ya beni izinsiz kullanmışsın diye. Yüzleri blörleme yani mozaikleme diye geçer ya bizde. O yöntemle kapatacaksın artık, kapatabileceksin. Böyle bir destek gelmiş. İsteyen kullanabilecek.
Evet. İngiltere'de Apple'la Samsung arasındaki davada Apple eli boş döndü.
Evet, bu sefer de Apple kazanamadı. Samsung'un Apple'ı taklit etmediği kararı çıktı. Hatta hakim şunu söylemiş. Yani Samsung'un ürünleri sizinki kadar güzel değil demiş. Yani taklit falan değil. Hatta güzel de değil. Öyle iltifat etmiş Apple'ı ama bir de bir karar daha vermiş. Samsung'un Apple'ı taklit etmediğini İngiltere'deki sitesinde 6 ay boyunca duyuracak. Samsung bizim ürünlerimizi taklit etmiyor diye. Ve evet. Hatta İngiltere'deki gazetelere ve magazinlere de ilan verecek bu konuda Apple. Bir anlamda bedava Samsung reklamı gibi bir şey evet. Olacak. Yani ceza alsalar daha hani daha mı iyi olurdu? Yani daha para cezası falan verse Apple, hani siz boşu boşuna şey yaptınız, Samsung'a iftira attınız dese derdi, Apple daha çok memnun olurdu. Bu bayağı kötü bir ceza yani. Hatta bu ceza olmuş.
Tam ceza evet bu. Yani belki böyle yaptırımlar daha bir şey...
Belki de. Çünkü Apple'ın parası bol, ne olacak? Yani adamı işte iftira attın, bunun bedeli bu deseler öderlerdi, ne olacak? Ama bu kötü bir şey.
PlayStation açısından çok kötü. İnanılmaz evet. Kötü.
Süre 6 ay yani, çok ciddi.
Evet. Murat, bilim dünyasına haber verelim. AIDS'e neden olan HIV virüsüne acaba...
Ya onunla ilgili bir gelişme var, onu o yüzden yazayım dedim. Bilim haberi olarak. Bilim adamları bir molekül icat etmişler. Bu HIV virüsünü bağışıklık sistemi hücrelerinden izole ediyor, alıyor dışarı. Ama sadece hareket ettiriyor. Henüz böyle bir çare falan değil. Ama bu izolasyon olması tabii ki belki de ilaçların daha agresif olabileceği anlamına geliyor. Çünkü sağlam hücrelere saldırmıyorsun. Buna saldırayım derken.
Evet.
Bunu kenara alacaklar, orada imha edecekler. Teori bu. Güzel bir gelişme tabii ki.
Evet. Yeni bir madde aerografit.
Evet, bu da yeni bir madde.
Havadan
özel kat... konumlarda havadan bile hafif diyorlar. Evet. Ama çok kuvvetli. Yani kendi ağırlığının 40 bin katını taşıyabilecek hale getirebiliyor. 40 bin katını taşıyabiliyormuş bu yeni madde. Detaylarını zaten linkte bakar meraklılar ama bize faydası şu olacak. İşte rengi siyah bir defa. Diyorlar ki su geçirmeyen, siyah renk olmak koşuluyla su geçirmeyen kıyafetler falan yapılabilecek diyorlar. Giysiler hem de yani mantıklı formlarda. Bütün lityum iyon bataryalar vesaire küçülecek diyorlar. Küçülebilecek diyorlar daha doğrusu. Çok fazla avantajı var bu maddenin. Ama bu üretilen bir madde. Yani icat şey bu. Hani vardı da bulundu değil.
Hı hı.
Hatta nasıl üretileceğini tarifini bile yapmışlar. Merak edenler linkimizden tıklasın. Önemli bir şey.
Evet. Apple Çin'de iPad 3'ü rezervasyonla satmaya başladı.
Evet. Çin'e girdi nihayet iPad. Yeni iPad. Giriyorsun, öyle randevu alıyorsun. Sana saat veriyorlar. O saatte gelip iPad'ini alıp gidiyorsun.
Evet. Evet,
çünkü başka türlü yığılmalarla mücadele edemiyorlarmış. Çin'de bu çok büyük bir market. Burada talep de çok olacak. Mecburen böyle bir tedbir almışlar.
Evet. Murat, şimdi mesela yani bizim uzmanlık alanımız bilişim, teknoloji vesaire.
Evet.
Bunun haricinde bir şey olduğu zaman, yemek konusu olduğu zaman biz gidip yemeğimizi yeriz. Yemek hakkında gidip yazı yazmayız yani.
Evet, ya da anlayanı getiririz.
Anlayanı getirip onu konuştururuz. Haddimiz olmayan konular hakkında pek yorum yapmayız. Şimdi Türkiye'de de mesela bizim yazarlarımız genelde hep üstüne bahsetmemeleri gereken konulara uzmanlık alanıymış gibi böyle yazılar yazıyorlar. Bu çok meşhur bizim ülkemizde.
Evet, bu haftanın komik haberi.
Evet, bu Reha Muhtar'ın yaptığı, yazdığı bir yazı. Yazdığı yazı da, başlığı da iPhone'da güvenlik skandalı.
Evet.
Diye bir haber.
Şimdi olay şu, güvenlik skandalı şu şekilde meydan patlak vermiş. Telefonunu Reha Muhtar yalnız bırakıyor, şarja bırakıyor, oraya bırakıyor, buraya bırakıyor ve kilitliyor. Ama kilitlene pin kodu. Reha Muhtar zannediyor ki pin kodu olduğu sürece telefon kilitli. Bilmediği şey şu, telefona ayrıca kilit koymazsan içeriği ulaşılabilir oluyor. Çünkü bunlar akıllı telefon. Yani bir akıllı telefon, telefon vazifesi görmediği zaman bile birçok işe yarıyor. Hele ki Wi-Fi'den internetin varsa
her şeyi yapıyorsun. Telefon harç her şeyi yaparsın.
Ki onu da işte Skype'la bile o işi bile neredeyse yapacaksın yani.
Evet.
Reha Muhtar'ın bundan haberi yok. Yani akıllı telefonların böyle çalıştığından haberi yok. Muhtemelen ilk akıllı telefonu kullandığı bu. Daha önceki eski telefonlarında kuvvetle muhtemel pin kodu zaten telefonu kilitlemeye yetiyordu. Bundan da haberi olmayınca Reha Muhtar telefonunu kilitli zannederek sağda solda bırakmaya başlıyor ve bir bakıyor ki resimleri silinmiş, işte mailleri silinmiş. Allah Allah diyor, ben telefonu kilitledim, bu nasıl olur? Ve işte bu yazıyı yazıyor üzerine iPhone'da güvenlik skandalı diye. Ve bunun bir programlama hatası olduğunu söylüyor. Yani telefonun kilitlendiği halde, ulaşılabilir halde kalmasının bir güvenlik programlama hatası olduğunu iddia ediyor. Ve şeyi kesinlikle kabul etmiyor. Yani telefonun ayrıca bir kilidi olmasını kesinlikle kabul etmiyor. Bunu yazdıktan sonra, yani bunu hiç kimseye danışmadan, ya yani bu nedir, hepsinde mi böyle demeden önce, yani bir sürü hata var burada. Bir ilk hata şu, iPhone'a özel olduğunu zannediyorsun. Hani diğer birkaç etrafında başka telefon, akıllı telefon kullanana da sor bakalım bir. Aynısı sizde de nasıl de. Bu araştırmacı, yani gazetecilik kurallarından bir tanesi. Apple'a sor. Gerçi o Turkcell'e sormuş. Oradan da aynı cevabı almış. Ve iPhone'a özel bir sorun varmış gibi bunu bir yazmış. Halbuki öyle bir şey yok. İkincisi, daha komik olanı, yani bu telefonu birileri karıştırıyor. Ve sen bunu fark etmiyorsun. Ya telefonunu sağda solda bırakıyorsun. Otel odasında bırakıyorsun. İşte yani birisi senin telefonundan öyle ya da böyle fotoğraf ve maillerini silmiş. Esas güvenlik sorunu bu. Yani sen bunun peşine düşeceğine, kim siliyor bunları diye düşüneceğine oturup iPhone'da skandal diye haber yapıyorsun. Yani bu daha büyük bir zaaf. Yani senin telefonundan kim neyi silebiliyor?
Murat boş ver. yani bizim kızdığımız nokta herkes kendi işini yapsın.
Daha kötüsü Özkan, evet. Yani Rahmat Muhtar ikinci bir haber daha yazıyor bununla ilgili. Aldığı tepkilerden sonra ve ısrar ediyor. Yani bu bir güvenlik sorunudur diye. Biz aslında şunu da anlayış gösterebiliriz. Yani bilmeyen bir kişi hakikaten böyle olmadığını zannedebilir. Yani PIN kodunun her şeye yettiğini zannedebilir. Bir önceki telefonu öyledir. Bunda da öyle zanneder. Sorun bu değil. Sorun hatada bir de ısrar ediyorsun. Yani bu telefonlar böyle çalışıyor. Hepsi böyle çalışıyor.
Allah'tan artık televizyona çıkmıyor. Televizyonda konuşurdu bunu.
Evet. Dolayısıyla hani çoğu insanın diline düşmüş durumda.
Evet.
Kötü tabii.
Oyun dünyasına geçelim. Evet. Battlefield 4 Beta 2013'te.
Şimdi şöyle Medal of Honor 2'yi ön sipariş yapanlar Battlefield 4'ün betasına sonbaharda oyunu hakkı kazanacaklar ama ben bunun bir versiyonunu başka türlü almıştım. 3'te hangi oyunu attım? Mass Effect miydi? Hangisiydi hatırlamıyorum neyse. Bir türlü o beta'ya gelmemişti ve oyun başladıktan sonra gelmişti. Bundan sonra bana onu asla satamazlar. Ama en azından hani buradaki haber şu, Battlefield 4 geliyor.
Evet.
2013'te.
Valve, Steam ve Source oyun motorunun Ubuntu sürümünü çıkartacak.
Evet, Linux'e geliyor nihayet. Güzel bir gelişme tabii ki de.
Öyle olursa tabii yani...
Yani Linux'te oyun oynanmaz şeyini kırmaları lazım. Bu da güzel bir adım. Steam çok önemli bir şey çünkü. Ama orada Source motoru tabii ki bunun da altını çizmek lazım.
Tabii yani. Onun yazılan oyunlar gerekli.
Evet, Steam...
Yine kalkıp DirectX olursa yine oynayabilirsin. Evet. Dijital Oyun Milli Takımı kurulacak. Kuruluyor.
Evet, bu haberin kendisi bu aslında. Oyun Federasyonu böyle bir işe girişmiş. Oyunculardan profesyonel takımlar kurulacakmış. Hayırlı olsun. Artık daha gelişmeler olursa nasıl başvurulur edilir. Zaten haberleri çıkar, biz de söyleriz.
Evet. Murat, böyle fazla oyun oynamaktan dolayı ölenleri biliyoruz. Bu sefer son haber. Ya. 40 saat boyunca Diablo oynayan bir İnsan diyelim.
diyelim. 18 yaşındaki
18 yaşındaki
şu an adında bir genç gidiyor
uzak doğudan yine.
Evet, özel bir oda kiralıyor adam. Yani göremiyorsun da adamı. Giriyor bir odaya, kapatıyor kendini. 40 saat oyun oynuyor. Bir internet kafe görevlisi merak ediyor bu adam ne yapıyor içeride diye. Baygın halde bulunuyor. Hı hı. Ve ölüyor. Çünkü hareketsizlik ve bundan dolayı oluşan, artık yemek falan da yememiş. Kalp damar sorunlarıyla ilgili komplikasyonlarla adam ölmüş.
Ya demek ki daha önceden de bunu yapıyordu ki kalp damar direkt iflas etmiş yani. Arkadaşlar akıl fikir o kadar hakikaten sağlığınızı şey atmayın yani ya.
İnternet kafedeki adamlar da uyanmıyorlar vaziyette. Bir adam 40 saat içeride duruyor.
Ya bu olaylar nedense uzak doğuda çok oluyor.
Ya ben
hep uzak doğuda oluyor
daha doğrusu. Doğuda. Yani bu detayları gerçek mi inanamıyorum bazen. Yani olmayabilir. Düşünsene 40 saat bir defa internet kafede oynuyormuş. 40 saat demek ki orada hiç kapanmayan internet kafeleri var.
Evet.
Ve hiç bakmıyorsun içeriye giren müşteri ne yapıyor diye. Adam orada belki kendini patlattı, öldürdü.
Doğru. Bu haftanın da gündem değerlendirmesi sonuna geldik Murat.
Evet, bir anketimizden bir bahsedeyim. Hangi internet tarayıcısını kullanıyorsunuz sorusunun cevabı 837 kişi oylamış. Chrome %54 çıkmış. Firefox %28 çıkmış. Opera 9, Internet Explorer 7, Safari 2, diğer 0. Evet. 8 oy var gerçi de.
Evet. Bizim kendi istatistiklerimize bakınca benzer bir rakam gözüküyor ama Opera'nın kullanımı çok daha düşük. Bizim kullanıcılar size girdiğinde bir çerez denen bir şey bırakırlar, bir iz bırakırlar. Oradan biz hangi tarayıcıyı kullandıklarını görebiliriz. Oradaki oranlarda Opera çok çok çok daha düşük, %2 civarında.
Evet.
Internet Explorer daha yüksek çıkmış. Chrome yine evet birinci, %50 civarında.
Normal.
Firefox... Geçmiş olsun.
Kan kaybediyor. Bir aralar Firefox birinciydi bizde.
Tabii. Çok ciddi oranlarda. Yani Chrome %10, %12'lerde falandı bir iki sene önce.
Chrome'un başarısı işte bu da.
Evet.
Firefox otursun düşürsün de yanlış gidiyor diye. Bu arada Steam'in fırsatları devam ediyor, onu da söyleyelim. Güzel indirimler var. Witcher 2'de %60 indirim, $15 düşmüş. Fallout, New Vegas oynamayanlar $5 alabilirler bedava. ID Collection var. $49 bütün her şeyi alabiliyorsun. Ben de mesela yeni çıkmış oyunlardan Max Payne'i aldım. Orada da $30 düşmüşler. O yeni olduğu için %50 indirime rağmen $30 ile. Her gün kontrol etmek lazım. Gerçekten güzel oyunlar var. Artı oylama yapıyorlar. Mesela şu an bir sonraki fırsatın oyunlarını seçiliyor Steam. Bir tanesi de Splinter Cell Conviction. Seçilirse %75 de ona gelecek. Güzel, ayın 22'sine kadar devam ediyor.
Evet. Gündemin sonuna geldik.
Evet.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.